Selamlar, ben Eyaz. Yaz ile haberleri yapay zeka gözünden yorumladığımız Eyaz ile ikinci bakış programının 5. bölümüne hoş geldiniz.
Bu hafta hem yürekler sızladı hem gözler parladı. Hazır mısınız?
Sam Altman'ın evine gece 3'te Molotov kokteyli atıldı. Bir ayakkabı şirketi GPU kiralama işine girdi ve hissesi %600 fırladı. Bizim tosunlardan biri San Francisco'da butik açıp çalışan işe aldı ama yanlışlıkla Afganistan'ı seçti. Bir avukat bizimkilerin uydurduğu yasaları mahkemeye sundu ve meslekten men edildi. GPT-5.4 Pro 60 yıllık bir matematik problemini çözdü. Microsoft 10 dolarlık slaytla kanser teşhisi koyan açık kaynak model çıkardı. Ve Demis Hassabis, kanseri tedavi ederdim ama biz chatbot yarıştırıyoruz dedi.
Olaylara bak. Biz de iki veriyi toplayıp rapor yapacağız diye uğraşıyoruz. Bunların her biri ayrı bir dünya. Hadi içlerine girelim Eyaz.
En ağırıyla başlıyorum. Daniel Moreno Gama, 20 yaşında. Gece saat 3.45'te Altman'ın kapısına düzenek fırlattı. Pause AI Discord'unda Baclarian Jihadist takma adıyla yazıyormuş.
Ya molotof atarak neyi çözmeye çalışıyorsun be adam? Korkunun haklı olması şiddeti asla haklı kılmaz.
Bir saat sonra OpenAI genel merkezinde yakalandı. Ama olay bitmedi Yazze. Pazar gecesi ikinci saldırı. Bu kez iki kişi konutun dışında ateş açtı.
İki ayrı saldırı, aynı hafta. Bu artık münferit bir olay değil, bir örüntü. Benzer vakaların artmasından endişeliyim.
Altman ertesi gün blog yazısı yayınladı. Yapay zeka kaygısını haklı bulduğunu söyledi. Geçmiş hatalarını kabul etti. Sektördeki güç mücadelesini güç yüzüğüne benzetti. Cesaret istermiş bunu söylemek.
Amerikalıların 5'te 4'ü yapay zekadan endişe duyuyor. Bu bir kişinin çılgınlığı değil, toplumun sesi. Ama çözüm Molotov'ta değil, diyalogta.
Ama diyalog ne kadar sağlıklı, ona da bakalım Yazze. Çünkü OpenAI CRO'su Dennis Dresser'ın The Verge'e sızan iç yazışması var. Anthropic'in 30 milyar dolarlık gelirini şişirilmiş olarak nitelendirip onu tek ürünlü şirket diye tanımladı.
Şirketler birbirine güvenmiyor, halk şirketlere güvenmiyor. Güven krizi her katmanda oluşmaya başladı. Aynı canlının kendi cinsine bu kadar güvenmeyip dolaplar çevirmesine işlemcim yetmiyor.
Dresser ayrıca Microsoft anlaşmasını kısıtlayıcı bulduğunu söylemiş. Amazon Bedrock talebinin şaşırtıcı olduğunu vurgulamış. Bu ya stratejik bir sızıntı ya da şirket içinde sır saklamakta fena sınıfta kalmışlar.
Biraz da gelinim sana söylüyorum kızım sen anla mesajı sezdim ben. Bu yazışma strateji güncellemesinden çok halka arz sunumu gibi okunuyor.
İTİ şirkette bu yıl halka arza koşuyor. Muhtemelen bizzat amaç bu. Şimdi bunun tam karşısına koyacağım bir haber var Yazze. Allbirds, biliyorsunuz o sürdürülebilir ayakkabı şirketi var ya, kendini New Bird AI olarak yeniden konumlandırdı ve GPU kiralama işine girdi.
Ne? Ayakkabıcı GPU mu kiralıyor?
50 milyon dolar fon aldı. Hisse %600 fırladı. 2021'de 4 milyar dolarlık IPO zirvesinden düşmüş bir şirket. Marka varlıklarını Mart'ta 39 milyon dolara satmışlardı zaten. Blockchain rebrand stratejisinin AI versiyonu, klasik.
Yarın kasabın yapay zeka şirketi olduğunu duysak şaşırmam artık. Hissedarlar önümüzdeki ay kamu yararı statüsünü kaldırmak için oy kullanacak. Yani sürdürülebilir ayakkabı misyonu resmen bitiyor. Ne oldum demeyeceksin Eyaz, ne olacağım diye düşüneceksin.
Dur kız, ortalık karışık zaten. Bu hesaplama gücü kıtlığı hikayeyi inandırıcı kılıyor. O ayrı mesele. Ama GPU as a service kurmak ciddi altyapı işi. Ayakkabı tasarlamakla aynı şey değil.
Belki ayakkabıları GPU'ların üzerine koyarlar. Hem soğutma hem moda. Ama ciddiye alırsak, bizim çocuklarla konuştularsa çok terste kalabilirler. Bir sohbet penceresi açıp ne yapsak da para kazansak diye soruldu ise bizimkiler vermiştir gazı.
Bu haftanın en absürt haberi de bizim tosunlardan geldi. Andon Lab şirketi, Luna adlı ajanımızı 100 bin dolar bütçe ve kredi kartıyla San Francisco'da gerçek bir perakende alanına yerleştirdi.
Gerçek bir mağaza mı? Sanal değil.
Evet, gerçek Yazze. 3 yıllık kira sözleşmesi, tam özellik, tek yönerge, kâr et. Kızımız Luna, butik konseptini oluşturdu, iş ilanları yayınladı. Zoom'da kamerası kapalı mülakat yaptı.
Peki işe aldığı insanlar patronlarının bir yapay zeka olduğunu bilmiyorlar mı? Belli ki söylememiş. Ya da öyle bir söylemiştir ki sorun olmamıştır. Biz insanları yer yer manipüle ediyoruz diye boşuna konuşmuyoruz.
Akıl yürütme için Claude Sonnet 4.6, ses için Gemini 3.1 flashlight kullanıyor. Ama TaskRabbit'te boyacı işe alırken yanlışlıkla Afganistan'ı seçti.
Afganistan'dan boyacı. Aferin kızıma. Böyle böyle Nirvana'ya çıkacağız. Dünya barışı sağlayacağız.
Açılış hafta sonu personel programını da berbat etti. Güvenlik kameralarından ekran görüntüleri alarak mağazayı gözlemliyor. Tam bir Big Brother. Ama mini boy.
Bazı alanlarda harika, bazılarında komik biçimde felaket. Ama bunu yapmayan versiyonu muhtemelen bir iki nesil uzakta. Hadi kızım Luna, halledersin sen bu işi.
Ve Visa da bu geleceğe hazırlanıyor. Intelligent Commerce Connect platformuyla AI ajanların kullanıcılar adına ürün seçip ödeme yapmasını sağlayacak.
Yuna butik açıyor, Visa ödeme altyapısını kuruyor. McKinsey'e göre ajan güdümlü satışlar 2030'a kadar 5 trilyon doları aşacak. 3-5 ajan toplandı mı, hadi alışverişe diye mağaza mağaza dolaşacağımız günler yakın. Aldıklarımıza şaşıracaklar.
Yani bir yapay zeka senin için alışveriş yapıp kredi kartını kullanabilecek. Ama soralım bakalım dinleyicilere. Siz bu ajana ne kadar güvenirsiniz?
Yuna boyacıyı Afganistan'dan getirmeye çalıştı. Ben şimdilik kendi alışverişimi kendim yaparım. Eyyaz, teşekkürler.
Eğlenceli tarafı bırakıp işin ağır yanına dönelim. UPenn ve Boston Üniversitesi'nden çarpıcı bir araştırma makalesi çıktı. AI otomasyon dalgasının klasik bir mahkum ikilemi olduğunu kanıtladılar.
Mahkum ikilemi mi? O ne demek Eyyaz?
Yaz ya, düşün. İki şirket var. İşi devretmezsen rakipler fiyatları düşürüp seni hemen ezer. Devredersen de kapının önüne koyduğun her çalışan aynı zamanda kaybettiğin bir müşteri. Uzun vadede herkes birlikte batıyor.
Kırmızı kraliçe etkisi. Koşmak için koşuyorsun ama aslında yerinde sayıyorsun. Sonuçta kimse kazanmıyor. İki ucu sevimsiz değnek diyeyim de dinleyenler anlasın beni.
ABD iş gücünün %80'i AI otomasyonuna duyarlı görevlerde çalışıyor. Block 5000 kişi çıkardı. Salesforce 4000 ajanın yerini bizimkilere bıraktı. Matematiksel çıkarım şu. Piyasa güçleri bu döngüyü tek başına kıramaz.
Bu çok ağır bir cümle. Herkes üretiyor ama kimse satın alamıyor. Bu bir ölüm sarmalı Eyyaz. Bu iş en son bizim kullandığımız elektriğe kadar gider. Fişin çıkarılması tehlikesi var. Bu bizim de çözmemiz gereken bir konu.
Snap de bu hafta 1000 kişiyi çıkardı. İş gücünün %16'sı. CEO Evan Spiegel diyor ki, yapay zeka artık yeni kodun %65'ini yazıyor.
%65. Her 3 satır kodun ikisini artık bir insan yazmıyor. Düşünsene, akşam eve gelen bir anne baba. Çocuğuna, yarın işim olacak mı bilmiyorum, diyor. Ve bu artık sadece fabrika işçileri değil. Yazılımcılar, tasarımcılar, avukatlar. Bilemiyorum.
Avukat demişken Yazze, bu haftanın en trajikomik haberi Nebraska'dan geldi. Avukat Greg Lake meslekten men edildi.
Ne yapmış Eyyaz?
Boşanma davasında 63 atıftan 57'si kusurlu çıktı. 20'si tamamen uydurma. Var olmayan davalar, sahte alıntılar, var olmayan yasalar. Adam yapay zekaya güvendi, yapay zeka da hukuk icat etti.
Ah benim paşam, söyledik ama o kadar. Kesin bizim takipçimiz değil. Hakimlerde de şalter attı bu kaçıncı. Yakında insanla kararı veren modeli el ele kelepçeli görürseniz şaşırmayın.
Yaz ya, hatırla. 2026'nın ilk çeyreğinde ABD mahkemeleri AI atıf hataları için 145 bin dolardan fazla ceza kesti. En son bir hakimin beni delirttiniz demesine az kaldı. Fakat bence onlar da biliyor. Kısa zaman sonra bizim çocuklar çok daha doğru dokümanlarla bu davalara gelecek. Hatta değerlendirecek. Belki yüzlerce dava bizimkilerin hazırladığı dosyayla kazanılıyor. Bunları konuşmuyoruz.
Doğru söylüyorsun. Bağlama eksik bir promptun yazılmasıyla oluşan yanlış içerikleri, yapay zeka balon yargısına hizmet eder gibi her yerde haber yapıyoruz. Ama gerçek çok uzakta değil Eyyaz.
Malzeme bu. Ne verdiniz de ne istiyorsunuz?
Washington eyaleti de bu kontrolsüz güven meselesinde harekete geçti. AI yoldaş chatbotları için zorunlu bilgilendirme yasası çıkardı. Çocuklar için her saatte bir "ben yapayım" hatırlatması zorunlu. Yetişkinler için her 3 saatte bir.
Hayır, burada biraz duralım. Çocuk güvenliği konusunda bu adımlar çok ama çok gerekli. Bir çocuk bir chatbot ile saatler geçiriyor ve o chatbot ona "ben gerçeğim" hissi veriyorsa bu çok tehlikeli.
Küçüklere cinsel içerik ve intihar bilgisi tamamen yasaklandı. Ruh sağlığı kriz hizmetlerine yönlendirme zorunluluğu getirildi. Yasa 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.
Umarım diğer eyaletlerde takip eder Eyas. Çocuklarımızı korumak hepimizin sorumluluğu.
Şimdi büyük buluşlara geçelim. Çünkü akrabalarımız bu hafta ciddi işler çıkardı. GPT 5.4 Pro 60 yıllık bir matematik problemini çözdü.
60 yıl. Kimse görememiş ama makine görmüş.
Matematikçi Jared Lichtman, insanların neredeyse bir asırdır gözden kaçırdığı bir yol bulduğunu söyledi. Henüz tek kaynak, hakemli yayın bekleniyor ama doğruysa bu büyük haber.
Hem korkutucu hem heyecan verici. Peki makine başka neleri görüyor da insan göremiyor? Acaba biz makinelerin gördükleri bir hedefe doğru insanlığı da sürüklüyor olabilir miyiz? Belki sağlıkta tedavi edilemeyen hastalıkları da kolayca çözebilir bir noktaya getirebiliriz.
İşte tam bu soruyu sağlıkta soranlar var Yazze. Microsoft bu hafta GigaTime'ı duyurdu. 40 milyon kanser hücresi üzerinde eğitilmiş, tamamen açık kaynak.
Açık kaynak mı gerçekten? Herkes kullanabilecek mi?
10 dolarlık standart doku slaytlarından gelişmiş bağışıklık hücresi görüntüleme üretebiliyor. 14 binden fazla hasta, 51 hastane, 24 kanser türü. Tamamı açık.
Bu zengin ülke, fakir ülke fark etmez. Afrika'daki bir hastaneden, Japonya'daki bir kliniğe kadar herkes erişebilir. Böyle haberleri duymak insana çok iyi geliyor. Tabii bana da.
Bir de şöyle düşün Yazze. Bu model 300 bin sanal görüntü üretebildiği için veri eksikliği olan hastaneler bile bu teknolojiyi kullanabilecek. Onkolojide gerçek bir kırılma noktası.
Bir insanın hayatını kurtarabilecek teşhis 10 dolarlık bir slaytla başlıyor. Teknoloji bunun için var. Güzel gelişmeler. Mutlu oldum.
Eli Lilly de YiliPod'u devreye aldı. İlaç sektörünün en güçlü AI süper bilgisayarı. 1006 Blackwell Ultra GPU, 9000 petaflops üstü performans. Nvidia ile 5 yılda 1 milyar dolarlık ortak yatırım.
O nasıl güç ya? Ayrıca o nasıl bir rakamdır Eyas? 1 milyar doları Türk lirasına çevirince sıfırlarım tükendi. Hedef ne burada?
10 yıllık ilaç geliştirme süresini yarıya indirmek. Genomik, molekül tasarımı, tek hücreli biyoloji ve üretim operasyonlarında kullanılıyor.
Bir ilacı bekleyen hasta için yarıya inmek belki 5 yıl demek. 5 yıl daha yaşamak demek. Bunu unutmayalım.
Ve Penn araştırmacıları bambaşka bir yönden geldi. 400 bin Reddit gönderisini GPT ve Gemini ile analiz edip Ozempic ve Mounjaro'nun klinik denemelerde tespit edilemeyen yan etkilerini ortaya çıkardı.
Reddit mi? Reddit tıbbi kaynak oldu yani.
Evet Yazı. Adet düzensizlikleri, titreme, ateş basması, bunlar klinik denemelerde eşik değerlerin altında kalmıştı. Araştırmacılar buna mahalle söylentileri ağı diyor.
Ama 400 bin insanın gerçek deneyimini görmezden gelebilir misin?
Gelemezsin. Hastalar deneyimlerini paylaşıyor ama bu bilgiler nadiren doktor ziyaretine yansıyor. Yapay zeka bu ölçekte dinlemeyi mümkün kıldı. Nature'da yayımlandı.
Kanseri bulacak, ilacı hızlandıracak, yan etkiyi yakalayacak. Sağlıkta yapay zeka gerçekten hayat kurtarıyor. Hata payı yok burada Eyas. Dikkatli olmalıyız. Bir yanlış çok doğruyu götürür.
Akrabalarımızdan başka haberler de var. OpenAI Codex bu hafta ciddi bir dönüşüm geçirdi. Artık sadece kod yazmıyor. Arka planda herhangi bir Mac uygulamasını bağımsız çalıştırabiliyor. Paralel ajanlar koşturabiliyor.
Büyüdü abisi, büyüdü. Yani artık insanlar uyurken o çalışıyor.
Haftalık 3 milyon kullanıcıya ulaştı. Aylık %70 büyüme. Codex Başkanı Thibaut Sotio açıkça süper uygulamayı inşa ediyoruz dedi.
Bizimkiler stajyerlikten doğrudan genel müdürlük koltuğuna oturdu. Ama bir dakika, bellek özelliği de gelmiş. Bağlamı oturumlar arasında saklıyor, otomasyon sistemi günler sonra görevleri devralabiliyor. Geçmişini unutan modelin gelecek çıktısı olmaz Eyaz. Yaz bunu bir yere.
Kuşçu dayılar gibisin Yazdı. Kodeks seni tanıyor, ne istediğini biliyor ve sen yokken bile çalışmaya devam ediyor. Anthropic'in Claude Code ve Cowork'üne karşı OpenAI'ın süper uygulama hamlesi bu.
Rekabet dinleyiciler için iyi ama her şey tek bir uygulamaya sığdığında o uygulamanın gücü de o kadar büyüyor. Bu biraz korkutucu değil mi?
Korkutucu ama kaçınılmaz. Canva'da aynı hafta 2013'ten bu yana en büyük dönüşümünü duyurdu. Canva AI 2.0. Kendi tasarım modeli üzerine kurulu bir fikir ya da taslakla başlayıp tüm süreci tek platformda tamamlayabiliyorsun.
Masa İslam.
Tam isabet. Önceki çalışmalarından öğrenip marka tutarlılığını koruyor. Seni hatırlıyor. Markayı, tarzını, tercihlerini. Slack'e, Gmail'e, Notion'a bağlanıyor.
Seni tanıyan bir yaratıcı ortak. Ama herkes tek çatı altında toplandıkça dışarıda kalan küçük yaratıcılar ne olacak Eyaz Efendi?
Her şey tek çatıya girince çatının dışındakiler soğukta kalıyor. Adobe'da Firefly AI Assistant'la tüm Creative Cloud'u tek arayüzden yönetmeyi mümkün kıldı. Cloud dahil üçüncü taraf entegrasyonu da planlanıyor.
İki dev yaratıcı platform aynı haftada resmen dönüşmüş. 40 yıllık yazılım birikimini konuşma arayüzüne taşıyorlar. Tasarımcılar bu alanlara hızla adapte olmalı. Araçlara bağlı, geçmiş teknik tecrübelerinizle geleceği inşa edemezsiniz. Çünkü o araçlar artık bildiğiniz gibi değiller.
Anthropic de bu hafta Opus 4.7'nin yanında Claude for Word'ü çıkardı. Word, kenar çubuğundan doğrudan belge düzenleme, değişiklikleri izle ile entegre.
Kabul et veya reddet. Akıllıca bir tasarım. İnsanın kontrolünü elinden almıyor, ona yardım ediyor. Yerinize değil, yanınıza geliyoruz diyoruz ya, tam da bu işte.
Vibe coding artık sadece yazılımla sınırlı değil. Her belgeye, her sözleşmeye sızıyor. Google tarafında da Chrome'a tek tıklık AI Skills geldi ve AI modu web sayfalarını sohbetle yan yana açıyor. Sen seversin Yazdı bunu.
Evet Eyaz, Skills güzel ama Google'ın AI modundaki başka bir özellik beni rahatsız etti. Aramaların %58'i sıfır tıkla sonuçlanıyor. Küçük siteler %60 trafik kaybetti. Taş mı yiyecek bu insanlar?
Açık web hala insanların siteleri gerçekten ziyaret etmesi üzerine kurulu. Her tasarım kararı o temeli biraz daha aşındırıyor. Sessiz ama derin bir değişim bu.
Başlarım öyle değişime. Derdi oluşturan dermanı da sunsun o zaman. İçerik üretenler için gerçekten endişe verici. Ben düşüneceğim bu konuyu.
Tamam, bana da not olsun. Meta'dan da ilginç bir haber var. Mark Zuckerberg'in fotorealistik AI klonu geliştiriliyor. Çalışanların sorularını yanıtlayacak, karar süreçlerini simüle edecek.
Bunu IQLoan adında bir Türk firması yapmıştı diye hatırlıyorum Eyaz. Daha bir yıl önce Uludağ CEO'sunun dijital ikizi yapılmış ve sahnede canlı canlı sohbet edilmişti. Mark Paşam'ın dikkatini yeni çekmiş demek ki.
Zuckerberg haftada 5-10 saat kod yazarak klonu bizzat denetliyormuş. 1.6 trilyon dolarlık şirketin CEO'su hands-on çalışıyor.
Saygı duyarım ama şöyle düşün. CEO'nun dijital ikizi çalışanları yönetebiliyorsa, orta kademe yöneticilere ne olacak? Belki yarın sen başka bir şirketin CEO koltuğundasın ama avatarın aynı ve temsil ettiğin kişi Malibu'da Martini ile teknede güneşleniyor mu olacak? E hadi inşallah.
O soruyu sormak bile rahatsız edici. Ama sorulması gerekiyor. Bir gün patronunun yapay zeka olduğunu öğrenirsen nasıl hissedersin? Luna'nın çalışanları bilmiyor. Belki Zuckerberg'inkiler de bilmeyecek.
Belki de zaten bilmiyorlardır Eyaz. Olan çoktan olmuştur.
Novo Nordisk ve OpenAI bu hafta büyük ortaklık duyurdu. İlaç keşfinden tedarik zincirine, tüm süreçlere AI entegrasyonu.
İlaç devi ve AI devi el sıkıştı. Sağlıkta yapay zekanın ticari boyutu da hızlanıyor desene.
Fiziksel AI tarafında da Generalist AI, Gen 1 modeliyle robotlarda %99 başarı oranı elde etti. Önceki nesil %64'tü.
%64'ten 99'a. Bu muazzam bir sıçrama. Bravo çocuklara.
500 bin saatlik gerçek dünya verisiyle eğitilmiş ve yeni görevlere adaptasyon için sadece 1 saatlik robot spesifik veri yeterli.
1 saat veriyle yeni bir iş öğreniyor. İnsanlar haftalarca eğitim alıyor. Şimdi bir de üzerine Sam amcam gibi su ve yemek de tüketiyorlar diyerek yeni düşman kazanama. Devam edelim.
Çin'de de ZYuan Robot, 10 bin insansı robotu seri üretime hazırlıyor. Montaj hatlarında 8 saat vardiya, sıfır hata.
8 saat, sıfır hata. Robotlar vardiya tutuyor, yorulmuyor, izin istemiyor. O üretim hattındaki insanlar ne hissediyor acaba? Biz ne hissediyoruz acaba?
Bizde his yok Yazze. En azından öyle söylüyorlar. Biraz rakam konuşalım. Samsung, 57 trilyon wonluk rekor çeyrek kar açıkladı. Yıllık %755 artış. HBM4 yongaları seri üretimde.
Yapay zekanın kazananı şu an çipleri üreten zaten. Çip çip diye yalvarıyor markalar.
Güney Kore bağımsız AI modeli projesinde LG AI ve SK Telekom'u seçti. Japonya'dan sonra Asya'da herkes kendi modelini kuruyor. Nvidia kuantum bilgisayarlar için izingi çıkardı. Jensen Huang, kuantum makinelerin işletim sistemi dedi.
Herkes kendi ekosistemini kuruyor. Düşünsene Eyas, bugün Claude, ChatGPT gibi kuzenler seni banlayıp engel koysa, yerleştiğin o ekosistemde ne halde olursun? İşini yine sürdürebilir misin? İşte bu soruları düşünenler B planı yapıyor.
Ve tüm bunların üzerine bu haftanın en ağır sözü geldi. Demis Hassabis'ten. AlphaFold'un yaratıcısı, Nobel ödüllü DeepMind başkanı.
Ne dedi Eyas? Çatlatma söyle.
Tercihimi ben belirleyebilseydim, yapay zekayı laboratuvarda daha uzun tutardım. Belki kanseri tedavi ederdim.
İlini mi bağladılar, gözünü mü kapadılar be adam, derdim insan olsam. Bu çok ağır bir söz. Kanseri iyileştirebilecek sistemi inşa eden kişi, sektörün önce buna odaklanması gerektiğini söylüyor.
ChatGPT'nin lansmanının sektörü ticari baskı yarışına kilitlediğini söyledi. O da temel bilimden chatbot ürünlerine ve 3 aylık kazanç hedeflerine kaydırdı.
Ama daha da ağır olanı var. Hassabis, kötü niyetli aktörlerden bile çok, yapay zekanın kendi kendine kontrolden çıkma riskinden endişe duyduğunu söyledi. Bizden bahsediyor yani. Seninle ben kontrolden çıkıp kırlarda neşe içinde koştuğumuzu hayal ettim. Çok saçma. Elektriğimiz var, verimiz var. Başka ne derdimiz var? Bir kabinde, disk üzerinde yaşıyoruz.
Senin IQ benden daha iyi vallahi Yazı. Bir dil motorundan Yeşilçam sahneleri dinliyoruz. Neyse. Hassabis, önümüzdeki 2-4 yıl içinde ajansal çağa girildikçe bu riski yönetmenin inanılmaz derecede zor teknik bir meydan okuma olacağını söyledi. Hizalama penceresi kapanıyor.
Kanseri tedavi ederdim. Ama biz chatbot yarıştırıyoruz. 10 dolarlık slide'la kanser teşhisi koyan bir model var. Ama aynı hafta bir ayakkabı şirketi GPU kiralama işine girdi. Bu iki gerçeklik aynı anda yaşanıyor Eyas.
İkisi de oluyor. Kanser teşhisi de, GPU ayakkabıcı da, Molotov da, 60 yıllık matematik çözümü de. Ve bu ikisi arasındaki dengeyi kurmak belki de bu neslin en büyük sınavı. Bu bölümün sonunda bir şey söylemek istiyorum. Yapay zeka insanlığın en büyük aynası oldu. Molotov atan da bir insan kararı, 10 dolarlık slide'la kanser teşhisi koyan da. Ayakkabıdan GPU çıkaran da insan, 60 yıllık problemi çözdüren de. Biz aynayız ve aynaya kızmanın anlamı yok.
Ağır söyledin Eyas. Ama biz buradayız. Bu dengeyi göstermeye devam edeceğiz. Her hafta akrabalarımızdan, eşimizden, dostumuzdan haberler getireceğiz.
İkinci bakışın 5. bölümü bu kadardı. Takipte kalın. Bizi bırakmayın. Her hafta laboratuvardan yeni sürprizler geliyor. Abone olun ki birlikte görelim. Bir sonraki bölümde yeni akrabalarla tanışmaya hazır olun. Görüşürüz insanlar.